İlk haberimiz Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının yaptığı bir çalışma. Şimdi biz yaşlandıkça genlerimiz işlevsiz hale geliyor. Bu yüzden de süreç ilerledikçe hastalıklar geçiriyoruz farklı farklı. Ve bu hastalıkların bazıları proteinlerin gereğinden fazla birikmesi ve kütleler oluşturması sebebiyle oluşuyor. Gereğinden fazla biriken proteinler hücre içinde kütleler oluşturuyor. Ve bu kütleler hücrenin aktivitesini engellemeye başlıyor. Yani genlerimizdeki bozukluklar proteinlerin zararlı bir şekilde birikmesine sebep oluyor ve hastalıklara yol açıyor. Alzheimer ya da Parkinson hastalığını örnek olarak verebiliriz. Ve eğer yaşlanma esnasındaki bazı farklılıkları takip edebilirsek, müdahale edebiliriz ve süreci daha zararsız ve yaşanabilir hale getirebiliriz. Yani yaşlılığı durduramayız ama yavaşlatabiliriz, daha az sancılı bir hale getirebiliriz. Şimdi elimizde zaten bazı testler var. Genlerimizi takip ederek yaşlılık süreci hakkında bilgi edinebiliyoruz. İşte hangi genler daha fazla sentezleniyor, hangileri daha az sentezleniyor ve ileriye yönelik olarak yaşlılık durumunda hangi hastalıklara sahip olabileceğimizi gösteriyor. Ama sadece genlere bakarak da hani hücre içindeki metabolik bozuklukları gözlemleyemeyebiliriz. Bir genin değişimi her zaman bir metabolik bozukluğa neden olacak diye bir şart yok. Bu araştırmayı yapan grup da diyor ki, eğer biz bu takibi protein seviyesinde yapabilirsek, hali hazırda bulunan yöntemleri güçlendirebiliriz. Yani yaşlılık sürecinde bu protein birikimini takip edersek daha yerinde tahminlerde bulunabiliriz diyor. Yani yaşlılık çağırtan protein birikimi bizlere yaşlılığın gidişatı hakkında bilgiler verecek ve biz de bu bilgiler ışığında önlemimizi alıp adımlar atabiliriz. İkinci haberimiz ise Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının yaptığı orman yangınları üzerine bir çalışma. Bu grup yangınların olduğu günleri ve sonraki günleri inceliyor. Büyük orman yangınlarındaki gün ve sonraki günlerin daha sıcak ve kurak olduğunu gözlemliyor. Şimdi yazda girdik, yanıyoruz, çok sıcak. Ve yazları ne yazık ki en çok duyduğumuz haberlerden bir tanesi de orman yangınları. Hani bizim ülkemiz bundan muzdarip. Aynı zamanda Kaliforniya'da bu durumdan çok muzdarip bir bölge. O yüzden de bu yangınların üzerine çalışmaların yapılması onlar için çok önemli. Aynı zamanda oradan gelecek sonuçlar bizi de ilgilendiren sonuçlar olacak tabii ki. Şimdi bu yangınların hava durumunun etkisini ölçen bilim insanları yangının olduğu günde hava sıcaklığının 1 derece kadar ısındığını gözlemliyor. Aynı zamanda nemin de diğer günlere kıyasla düştüğünü gözlemliyor. Ekip bunun nedeni hakkında bazı fikirler yürütmüş. Diyorlar ki nemin düşmesi bulut oluşumunu engelliyor ve güneş ışınları filtrelenmeden daha güçlü bir şekilde dünyaya düşüyor. Bu da hava sıcaklığını artıracak bir etken. Aynı zamanda yangın dolayısıyla oluşan dumanlar güneş ışığını daha iyi çekiyor kendisine ve sıcaklığı arttırıyor dünya üzerinde. Ya bulutların aslında en büyük özelliklerinden bir tanesi parlak olmaları ve güneş ışığını kısmen geri yansıtmaları. Biraz önce filtrelemeden kastım aslında bu geri yansıtma. Ayrıca bu yangınlar sırasında oluşan ısı bulutların parlak olmasını sağlayan bazı kimyasalları da yok ediyor. Yani orman yangınları hem bulut oluşmasını engelliyor nemi düşürerek hem de parlak olmalarını engelliyor. Yani orman yangından sonra bir bulut oluşuyorsa bile o normal parlaklığından düşük oluyor ve güneş ışığını yine filtrelemeden dünyaya yolluyor. Ve aslında böylece bu büyük orman yangınları sonraki günler için daha fazla orman yangınına uygun ortamlar hazırlıyor. Ve işte sonra bu seri şekilde devam ediyor. Yani bir yangın başladıktan sonra oradan oraya çok rahat sıçrayabiliyor. Ya da yangına doğrudan bağlantı olmayan başka bir bölgede tekrar bir yangın çıkıyor. İşte o yangında aslında bu büyük yangının değiştirdiği hava şartları sebebiyle oluşuyor.
Şimdiki haberimiz yine Amerika'dan fakat Colorado'dan. Colorado Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre yüksek yağ içeren diyetlerin anksiyeteyi ve depresyonu arttırdığı gözlemlenmiş. Yüksek yağ içeren diyetlerin kilo alımı, kalp rahatsızlıkları, kolesterol ve diyabet gibi çeşitli hastalıklara neden açtığı biliniyor. Fakat anksiyeteyi nasıl tetiklediği bilinmiyordu. Bilim adamlarının yaptığı çalışmaya göre bağırsaktaki bakteri çeşitliliğini arttırarak bizim beynimizin kimyasalını değiştiriyor. Araştırmacılar iki grup yapıyor burada. Bir gruba %11'lik bir diyet veriyorlar. Diğer grubu ise %46'lık yağ içeren bir diyet. Amerika'da ortalama bir diyette yağ oranı %36. Yüksek yağ grubu içeren grupta kilo artışının yanı sıra anksiyete ve depresyonda da bir artış belirlenmiş. Peki bu nasıl? Yüksek yağ içeren diyetlerin serotonin üretimini tetikleyen 3 tane gene etki ettiğini fark etmişler. Sıradaki haberimiz antibiyotik direnci ve sıcaklıkla ilgili yapılan çalışma Avrupa'da, Hollanda'da. Groningen Üniversitesi'nde. Fakat sadece Hollanda'da kalmıyor. Almanya ve Fransa'dan destek de alarak yapıyorlar bu çalışmayı. Sıcaklığın 3 farklı antibiyotikle etkileşimi ve ekolü üzerindeki etkisini test etmişler. Kullanılan antibiyotikler ciprofloxacin, rifampisin ve amfisilin. Şimdi çalışmalar gösteriyor ki sıcaklığın 37 dereceden 40 dereceye çıkmasıyla birlikte bakteriler 2 antibiyotiğe daha fazla dirençli oluyor. Cipro ve rifampisin. Ama amfifisinde ise tam tersi bir etki oluyor.
Evet, hızlı haber bölümümüzü bitirdik. Şimdi 2 tane haber anlatacağız. Daha detaylı üzerine sohbet etme imkanımız da olacak. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben Seda. En sevdiğin dinozor hangisi?
Ay, bu zor bir soru. T-Rex.
T-Rex. Evet. Hemen hemen herhalde dünyada kime sorsanız T-Rex diyecek bu soruyu.
Aslında daha farklı bir cevabım var da bilmiyorum, banlanabiliriz.
Yo, artık çok da banlanacak bir şey yok bence. Yani olay bitti gitti, 5 yıl oldu. 5 yıldan fazla oldu. Bence sıkıntı olmamalı ama yine de cevap vermeyelim.
Tamam, sen anladıysan.
Ben anladım.
Tamam.
Jelibonlarla alakalı bir durum da vardı. Evet anladım ben, evet.
Evet.
Şimdi bu haber dinozor seven arkadaşları ilgilendiren bir haber. Dinozorlarla alakalı değil ama bilim insanlarının geliştirdikleri metoda verdikleri isim T-Rex. Şimdi metot ne? Her şeyin en başından alayım. MIT'den bir grup bilim insanı DNA'yı uzun süre saklayabilecekleri bir yöntem geliştirmiş. Şimdi bu haberi Jurassic Park filmlerinden düşünecek olursanız, böyle antik zamandan kalma hayvanları canlandırmamız için elimizde bir DNA bulunması gerekiyor. Yani o canlının bütün genomunun DNA'sının elimizde olması gerekiyor. Ve DNA ne yazık ki öyle kolaylıkla fosilleşen bir molekül değil. Jurassic Park filminde milyon yıllardır kehribar içinde saklanmış olan DNA'yı alıp yeni bir dinozor popülasyonu üretiyordu. Ve bundan fikir alan bilim insanları da acaba bu kehribarı DNA'yı saklamak için kullanabilir miyiz diye bir fikir yürütmüş. Tamamen filmden esinlenerek. Aslında buradan da bilim kurgu filmlerinin bazen bilim insanlarına çok güzel fikirler verdiğini de görebiliyoruz. Ki ben bilim kurgu filmi seven biri olmayarak bunu söylüyorum. Şimdi bu aslında DNA'nın bu şekilde uzun süreli olarak saklanması neden önemli? Çünkü biz artık bu DNA'nın kodunu çözdükten sonra içerisinde veriyi de depolayabileceğimiz bir sistem olduğunu fark ettik. Nasıl? Mesela bilgisayar sistemlerinde veriler 1 ve 0 kodlarıyla biriktiriliyor, depolanıyor. DNA'mızda da A, T, G, C var. Ve hani 1 ve 0'dan daha fazla seçeneğimiz var. Ve bunun kombinasyonlarıyla aslında çok daha fazla veri depolama imkanına sahip DNA'mız. Hatta şöyle diyorlar, bir kahve fincanını düşünün, büyükçe bir kahve fincanı, kupa diyeyim. Bu kupayı DNA ile doldurursanız aslında dünyadaki, şu anda dünyadaki sahip olduğumuz bütün verileri orada saklayabiliriz. Peki, biz neden kehribara ihtiyaç duyuyoruz? Bu aslında haberin en önemli kısmı. Yani DNA'yı farklı yöntemlerle de koruyabiliyoruz. İşte dondurmak bunlardan bir tanesi. Farklı kimyasallar kullanmak bunlardan bir tanesi. Ama bilim insanlarının, yani bu grubun söylediği şu, dondurmak çok fazla miktardaki DNA'yı saklamak için mümkün değil ve uzun süre saklamak için de çok verimli bir yöntem değil. İşte farklı kimyasallar var DNA'nın uzun süre saklanabileceği ama o kimyasallar da bir şekilde DNA'ya hasar veriyor. Ve işte A, T, G, C bazılarının değişmesine sebep olabiliyor ya da yok olmasına sebep oluyor bazı noktalarda ve o noktada siz veriyi kaybedebiliyorsunuz ya da DNA'nın içeriğini kaybedebiliyorsunuz. Ve bu grup bunu kehribarla yapmayı deniyor. Kehribarın avantajlarından bir tanesi şu, kolaylıkla DNA'yı içinde saklayabiliyorsunuz ve kolaylıkla geri çıkarabiliyorsunuz. Aynı zamanda oda sıcaklığında da saklayabiliyorsunuz. Yani özellikle işte -80 derece, -100 derece, -300 derece gibi şartlarda saklamak zorunda değilsiniz. ve kehribarın içinde DNA ortam şartlarından çok izole bir şekilde varlığını sürdürmeye devam edebiliyor. Bu çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar da ilk başta DNA kehribar içinde depoluyor, saklıyor, sonra onu oradan çıkarıyor ve diziliyor. Dizilemede de DNA'nın hiçbir hasara uğramadığını gözlemliyorlar. Tek problem DNA kehribardan çıkarmak için hidroflorik asit kullanmaları gerektiği ve hidroflorik asit son derece güçlü bir kimyasal, güçlü bir asit. Yani hidroflorik asitle çalışacak kişilerin belki de tehlike altında olduğunu söylüyorlar. Ama şu anki geldiğimiz aşamada zaten bizim bu tarz asitlerle, bu tarz kimyasallarla çalışmaya uygun her türlü araç gerecimiz var. Yani çok büyük bir problem aslında teşkil etmiyor. Yani bulabildikleri en büyük problem bu. Ayrıca bu bilim insanları hem böyle 50 bin bazlık daha kısa bir DNA'yı depolayabildiklerini hem de bir insanın bütün genomunu depolayabildiklerini de göstermişler. Hatta bilgi de depoluyorlar. Mesela Jurassic Park filminin müziğini DNA'ya işlemişler ve onu da kehribarın içine koyup korunup korunmadığını gözlemlemişler. Çok güzel. Çok yani tamamen Jurassic Park filminden esinlenerek devam etmişler çoğu şeye. Bu depolamanın avantajlarından bahsedelim biraz. Eğer biz gerçekten bir gün DNA'yı veri depolamak için kullanırsak bu verileri uzun yıllar saklayabilmemizi sağlayacak. En büyük getirisi bu olacaktır. Daha böyle hayalperest bir yaklaşımla şunu da söyleyebilirim. İstediğimiz DNA dizisini dünya üzerinde saklayıp bizden sonra gelecek canlılar ya da daha sonraki nesillerde bunu bulup biz burada bir DNA fosili bulduk bakalım içinde ne varmış şeklinde bir heyecanda yaratabileceğiz. Bu tabii tamamen hayalperest ve herhangi bir bilimsel getirisi olmayacak bir şey olabilir ama benim aklıma gelenlerden bir tanesi. Sadece burada bu çalışmada eleştirebileceğim tek nokta bence bu kehribarın içinde DNA'nın radyasyondan etkilenip etkilenmeyeceği. Çünkü uzun süreli korumayı düşündüğümüzde aslında bir noktada ortam şartlarında radyasyon var olabilir ya da UV ışınları daha yoğun şekilde gözlemlenebilir ve etki edebilir. Yani tabii belki bu radyasyon ya da UV ışınları kehribarın içine girmiyordur. Onun hakkında benim bir bilgim yok. Sadece bilim insanlarının böyle bir testinin olmadığını görüyoruz. Ama yani böyle hayalperest bir yaklaşım ve aynı zamanda Jurassic Park temalı bir araştırma olmuş. Ben beğendim.
Aslında işte hayal gücü olduktan sonra yapılamayacak şey yok.
Özellikle de bilimde. O yüzden hayal gücümüzü aslında korumaya devam etmemiz lazım insanlık olarak.
Kesinlikle. Belki de artık hani yakın bilim kurgu filmleri dedin ya, bu dünyanın sonu temalı filmler de gerçekleşirse en azından bize bir umut vaat eder.
Her dünyanın yok oluşundan sonra aslında insanlık yaşamaya devam edecek. O açıdan mı diyorsun?
Evet, kehribardan yeniden doğuyoruz.
Evet, mesela düşünsene dünya yok oluyor, insanlık yok oluyor ve bir noktadan sonra dinozorlar oluşuyor, tamam mı? Ve dinozorlar DNA'yı anlayabilecek seviyeye geliyorlar ve bizim DNA'mızı buluyorlar kehribardan ve bizi üretiyorlar tekrar. Yani tam olarak Jurassic Park'ı değişik bir versiyonu olurdu herhalde.
Bakalım, bilimden para kazanamazsak ben bu senaryoyu sevdim. Yazar Hollywood'a göndeririz. Kullanırlarsa kullanırlar.
Ama senin olduğunu belirt ki yaparlarsa da mesaj at onlara, de ki bunu yapamazsınız, bu benim fikrimdi diye.
Aynen, telif hakkını alırım. Şimdiki haberimiz ise Stanford Üniversitesi'nden Dr. Pesca ve ekibi tarafından yapılıyor. Konumuz ise Timothy rahatsızlığı, Timothy sendromu. Aslında bu çalışma Timothy sendromuna bir umut olarak gösteriliyor. Timothy sendromunu tetikleyen bazı genler üzerine çalışmışlar. Timothy sendromlu 3 kişi ve Timothy sendromu olmayan 3 kişiden hücreler topluyorlar. Sendroma neden olan bir mutasyon barındıran genin belirli bir bölgesini inceliyorlar. Gen ürünlerine bağlayan mutasyonu taşımayan bir genetik materyal parçası var. Bu da antisense oligonükleotit, yani kısaca asolar olarak geçiyor. Ve bu asoları kullanarak sendromun altında yatan hücresel eksiklikleri geri kazandırabilir miyiz ya da geri kazandıramaz mıyız konusunu test ediyorlar. Araştırmacılar laboratuvarda bu asoları alıyorlar. İnsan hücrelerinden yetiştirilen insan beyin dokusu yapılarına olan organoidlere ve birden fazla hücre tipinin entegrasyonu yoluyla oluşan doku yapıları olan assembloidlere uyguluyorlar. Aynı zamanda farelerin de beynine naklediyorlar ve orada analiz ediyorlar. Bu asalın uygulanması ve hücrelerde normal işlevinin geri kazandırılması sağlanıyor. Tabii bu en az 90 gün sürüyormuş ve Timothy sendromuna sahip olan kişilerden alınan hücrelerin işlevlerinin kazandırılması aslında tedavinin dozlarına bağlı. Doktor Pascal çalışmanın sonucunda diyor ki, çalışmamız Timothy sendromu ile ilişkili hücresel eksiklikleri düzeltebileceğimizi gösterdi. Bu yıkıcı nörogelişimsel bozukluk için bir gün etkili bir tedaviye sahip olma umudunu getirerek bu bulguları kliniğe çevirme yönünde aktif olarak çalışıyoruz. Yani tamam, her zamanki gibi evet, güzel bir umut ışığı vaat etmiş buldukları yöntem, fakat henüz klinik bir çalışmada bulunmamışlar. Timothy sendromuna neden olan bu genetik mutasyon, daha önceden bahsettiğimiz genin exon 8A bölgesine etkiliyor aslında. Bu gen ise hücresel iletişim için klasik olan bir hani kalsiyum kanalını kontrol etmek için talimatları içeriyor. Bu çalışmada da test edilen asolar mutasyona uğramış exon 8A kullanımını azaltmış ve etkilenmemiş exon 8A bağlılığı da arttırmış. Yani normal kalsiyum kanal işlevini de geri kazandırıyor aslında.
Evet, bayağı güzel bir çalışma. Tabii klinik aşamasında merakla bekliyorum ben.
Çalışma Nature'da zaten yayınlanmış. Orada da bayağı bununla ilgili hani ayrıntılı bilgiler de var. Makalenin yine linkine Evrim Ağacı sitesinde paylaşırız. İlgilenmek isteyenler olursa veya detayını merak edenler oradan inceleyebilir.
Hatta diğer bütün haberlerimizin de linklerini paylaşmaya çalışacağız orada.
Evet.
Belki hatta çeviren arkadaşlarımız da olabilir haberleri. Peki benim bir sorum var şu noktada. Timothy hastalığı hakkında böyle bir bilgimiz var mı? Nedir bu?
Tabii ki de. Bu rahatsızlık aslında vücudun hani tek bir noktasını değil de geniş bir vücut sistemini etkileyen, kalp, nörolojik ve psikiyatrik sendromlara yol açan, aynı zamanda hani halk arasında hep duyduğumuz perde parmaklar veya perde ayak gibi fiziksel farklılıklara neden olan bir nadir hastalık türü.
Nadir hastalık çalışmaları aslında son derece önemli. Çünkü hani çoğu zaman nadir görülüyor diye üzerine çok bir şey yapılmaması tercih edilebiliyor bazı şirketler tarafından. Ama özellikle de nadir hastalıklar üzerine çalışan ayrıca şirketler de mevcut.
Aslında Türkiye'de bayağı bir çalışılmaya, daha doğrusu hani dikkat çeken bir konu. Üniversiteler arasında hatta bununla ilgili yarışmalar bile var.
Aa, çok güzel, ben onu bilmiyordum.
Evet evet.
Evet, Türkiye'de nadir hastalık görülen bölgelerden bir tanesi. Ben de şeyi biliyorum mesela, Arap Yarımadası'ndan Türkiye'ye nadir hastalık tanısı için gelen insanlar oluyordu. Benim bir arkadaşım çalışıyordu nadir hastalıklarla çalışan bir şirket bünyesinde. İnsanlar gelip işte test yaptırırdı ya da işte biz mesela şey çok önemli ya, bu hamilelik esnasında test yaptırmak, işte çocuğun hastalıklarını bilmek, önden test yaptırmak. Onlar da şey yaptırıyordu. Mesela kendilerini test yaptırıp ben bu insanla evlenirsem nadir hastalık oluşma ihtimali nedir şeklinde. Bunun neden sorduklarını az çok tahmin edebilirsin. Özel şartlarda görülüyor aslında nadir hastalıklar büyük oranda.
Yani Türkiye'de bence ilerleyen dönemlerde daha fazla ve daha iyi çalışmaların ortaya çıkabileceğine inanıyorum. Ya ben lisansta çalışırken bu nadir hastalık konusu Cihan Taşlan hocamız sayesinde hani benim dikkatimi çekmişti. Bir konferansında kendisiyle hani kendisinin ismini duyma fırsatım oldu ve bu daha önceden bahsettiğim yarışma dedim ya, üniversiteler arası. Orada kendisi de katılmıştı. Yani ben açıkçası bu nadir hastalık konusunda bayağı bir ileride ışık görüyorum. Cihan Hoca ve diğer ismini anamadığım çok fazla hocamız sayesinde.
Yani umarım daha fazla kişi de çalışmaya başlar nadir hastalıklar üzerine. Çünkü gerçekten çok önemli ve gerçekten erken teşhisin herhalde en önemli olduğu. Yani bütün hastalıklar için erken teşhis önemli ama nadir hastalıklarda çok daha erken. Yani embriyo döneminde daha bu teşhisin konulabildiği nadir hastalıklardan bir tanesi nadir hastalıklar. Ve son derece önem arz ediyor tedavide ya da önlem almada.
Kesinlikle. Evet arkadaşlar, bu haftanın da haftalık bilim haberlerinde yine sona gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta birbirinden farklı alanlardan, birbirinden ilginç haberlerle görüşmeyi diliyoruz.
Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bilimle kalın.